Ayrım 14. İşletme İktisat, Yönetim Organizasyon. Ünite 14. Yeniden Yapılanma, sayfa 948. Ünite ile ilgili bilgi, yeniden yapılanma tanımları, etkileyen faktörler, ilkeleri ve aşamaları önemlidir. Giriş. Yeniden yapılanma son yıllarda işletmelerin gündemine girmiştir. Hızlı değişim ve rekabet koşulları ile müşterinin aşırı derecede bilinçlenmesi, örgüt yapılarının yeni bir bakışla ele alınmasını gerekli kılmıştır. Önceleri uygulanan örgütsel değişiklik ve daha kalıcı değişiklik anlamına gelen geniş çaplı değişiklik yerine, örgütü yok sayıp bugün işletme kurulsaydı nasıl bir örgüt tasarlayacağımızı ortaya koyarak tamamen farklı bir yapı geliştirmektir. Bu değişime yeniden yapılanma diyoruz. Tanımlayacak olursak, yeniden yapılanma, maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi çağdaş performans ölçülerinde önemli gelişmeler sağlamak için temelde yeniden düşünmek ve köklü yeniden tasarım faaliyetine girmektir. Yeniden yapılanma kavramı. Örgütler işlerine devam ederken bir zaman sonra bazı koşulların değişmesi nedeniyle eski başarısını devam ettiremez duruma düşebilir. Örgütün iç ve dış faktörlerin etkisi altında kalması, örgütün çalışmasını iki yönlü, olumlu veya olumsuz etkileyebilir. Bu çevresel faktörler şunlardır. Dışsal faktörler, pazar durumu, devlet, rekabet, tüketici grubu, teknoloji trendi. İşletme örgütü, içsel faktörler, kullanılan teknoloji, personel politikası, hedefler, işletmenin büyümesi, faaliyet konuları. Durumsallık yaklaşımına göre, etkin bir örgüt, gücüne ve çevre koşullarına bağlıdır. Etkin bir örgütün gücü ve çevre koşulları değiştikçe, örgüt yapısında değişiklik yapması gerekir. Örgüt yapısında değişiklik 3 şekilde yapılır. A. Örgütte bazı bölümlerin değiştirilmesi veya yeni bir bölüm açılması ve benzeri yollarla yapısal olmayan değişmeler sağlamak. B. Örgütte daha kalıcı değişiklikler yapmak ve örgütü yeni bir tasarıma ulaştırmak için değişiklikler yapmak. C. Örgütü dikkate almayıp bugün işletme kurulsaydı nasıl bir örgüt tasarlayacağımızı ortaya koyarak tamamen farklı bir yapı geliştirmek. Bu değişime yeniden yapılanma, re-engineering diyoruz. Yeniden yapılanmanın tanımı. Türkçe'de yeniden yapılanma, re-engineering, baştan tasarlama, beyaz sayfa açma olarak kullanılabilmektedir. Yeniden yapılanma tanımları. Yeniden yapılanma, maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi çağdaş performans ölçüler sağlamak için temelde yeniden düşünmek ve köklü yeniden tasarım faaliyetine girmektir. Yeniden yapılanma, uygulama olarak iş süreçleri, teknik ve sosyal sistemin yeniden düzenlenmesiyle dönüştürmenin sağlanmasıdır. Yeniden yapılanma, zamandan, maliyetten ve servisten kazanmak amacıyla süreçlerin köklü bir şekilde yeniden tasarlanmasıdır. Yeniden yapılanma, basit olarak işletmeye hiçbir katkısı olmayan üretim süreçleriyle işletme faaliyetlerini analiz etmek ve yeniden düzenlemek için yapılan faaliyettir. Yeniden yapılanma, köklü olarak yeniden tasarlanmış işletme süreçlerinde bilgi teknolojisinin kullanılmasıdır. Yeniden yapılanmada temel faktörler. Yeniden yapılanmada dört önemli kavramdan hareket eden Hammer ve Champy bu kavramları açıklamışlardır. A. Temelden yeniden düşünme. Yeniden yapılanmayı uygularken işletmeler ve bunların nasıl işlendiğine ilişkin temel sorular sorulmalıdır. Yaptığımız işleri neden yapıyoruz ve neden bu şekilde yapıyoruz? B. Köklü tasarım. Köklü tasarım kavramı işlerin temeline inmek anlamına gelir. İşlerin görülmesinde yüzeysel değişiklikleri değil, mevcut yöntemlerin ortadan kaldırılmasını ifade eder. Yeniden yapılanma, işlerin geliştirilmesi veya iyileştirilmesi değil, işin yeniden icat edilmesidir. C. Süreç. Hammer ve Champy'nin tanımlarında en önemli sözcük olmasına karşın, şirket yöneticilerinin çoğuna en büyük sorunları çıkartmaktır. İş adamlarının çoğu süreç odaklı olmayı beceremez. D. Çarpıcı sonuçlar. Yeniden yapılanma, performansta marjinal ya da aşamalı geliştirmeler yapmak değil, performansta önemli sıçramalar geliştirmek demektir. Büyük bir aşama yapmak için başvurulan bir yoldur. Yeniden yapılanmanın ilkeleri. A. Açık bir stratejik vizyon. Yöneticiler günlük işlerle uğraşan ve sorun çözme faaliyetleriyle uğraşan bir yapıda olursa başarı sağlayamazlar. Yeniden yapılanmada geniş bir stratejik vizyon veya yapısal sistem düşüncesinin varlığı gereklidir. B. Müşteri odaklı olmak. Yeniden yapılanma, müşteri tatmininin temel faktör olduğu rekabet koşullarında müşteriyi temel alan bir yaklaşıma sahip olmalıdır. Bunu yaparken bazı önemli noktalara eğilmek ve bunları temel veri olarak almak gerekir. A. Dış müşteriler veya diğer bir deyişle son kullanıcılar dikkatle izlenmeli ve ihtiyaçları ile işletmenin ürettiği mallardan beklentileri araştırılmalıdır. B. Dış müşteriler kadar iç müşteriler de dikkate alınmalıdır. C. Müşterilerle yakın ilişkiler kurabilecek noktalar belirlenmeli, müşteri ve müşteri temsilcileriyle yakın ilişki kurulmalıdır. D. Üretilen mallar ile hizmetlerden tatmin olmayan müşteri incelenmeli ve müşteri şikayetleri en aza indirilmelidir. E. Özellikle dayanıklı tüketim mallarında garanti sürelerini iyi bir şekilde belirlemek gerekir. F. Müşterilerin verdikleri para karşılığında bekledikleri kaliteyi karşılamak ve bunun ilerisine geçmek gerekir. C. Örgütsel öğrenmeyi sürekli kılmak. Örgütsel öğrenmeyi sürekli hale getirerek iyi bir çalışma ortamı yaratmak gerekir. Gerçekte yapılması gereken iş, öğrenen örgüt haline gelmek ve iş hayatının kalitesini yükseltmektir. D. Yatay yapı üzerinde yoğunlaşmak. Örgütte dikey yapıdan çok yatay yapı üzerinde yoğunlaşılmalıdır. Böylelikle yönetim bilgi sistemi daha iyi uygulanabilir. E. Çalışmaları güçlendirmek. Örgütte çalışan her bireyi yetkili hale getirerek onların yaptıkları işten tatmin olmalarını ve örgüte sahip çıkmalarını sağlamak mümkün olur. F. Örgütsel değişimi sağlamak. Burada yapılacak en önemli iş, temel süreçleri en aza indirmek ve müşteriye en iyi hizmeti sağlayacak süreçleri geliştirmek gerekir. G. Yeniden yapılanmada yenilikçi olmak. Süreçler ve örgüt yapısı yeterli olsaydı yeniden yapılanmaya gerek kalmazdı. Günümüz örgütlerinde çok sayıda ve özellikle sorunlar çıkmakta, bunların çözümü yaratıcılık gerektirmektedir. Yeniden yapılanmada aşamalar. Birinci adım, sürecin müşteri odaklı amaçlarını belirleme. Maliyetleri düşür, üretim döngüsünü kısalt, hataları ortadan kaldır. İkinci adım, mevcut süreci ölçme ve haritasını çıkar. Süreç nedir, maliyeti ne kadardır, ne kadar sürer, nasıl sonuçlarla karşılaşılıyor? Üçüncü adım, mevcut süreci analiz et ve değiştir. Dördüncü adım, yenilikçi seçenekler için örnek edinme. Beşinci adım, sürecin yeniden tasarımı. Altıncı adım, yeni süreci uygula. Çalışanları eğit, süreci başlat, süreci tam ölçekte kullan, sonuçları gözle. Yeniden yapılanmanın boyutları. Yeniden yapılanma büyük bir değişim demektir. Değişim ise çok istenmesine rağmen kimsenin kendi işinde olmasını arzu etmediği bir durumdur. Her değişim insanlar için bir risk ve stres faktörüdür. Yeniden yapılanma sonunda bir yönetici daha pasif bir göreve atanabileceği gibi işini de kaybedebilir. Önceleri yeniden yapılanmaya sert bir geçiş yapılıyordu. Bugün ise işletme birimleri bölümler ve kısımlarla ilgili süreçlerde yeniden yapılanmaya yumuşak bir geçiş yapılmaktadır. Bu geçişte zorluk yeniden yapılanmanın çok sorunu birlikte getirmesi ve çatışma ortamını yaratmasıdır. 3 kademede 9 boyut söz konusu olur. Bunlar fiziki teknik kademe, daha somut değişmesi kolay, süreç yapısı, teknolojik yapısı, örgüt yapısı, altyapı kademesi, ödül yapısı, ölçüm sistemleri, yönetim usulleri. Değişmesi daha zor, daha az somut, değer kademesi, örgütsel kültür, politik güç, endüstriyel inanç sistemleri. A. Fiziki teknik boyutlar. A. Süreç yapısı. İşletme süreçleri, politikalar, uygulamalar olarak düşünülebilir. Süreç yapısı işin ne zaman, ne ve nasıl olduğunu belirtir. B. Teknoloji yapısı. Teknolojinin önemi ve tasarımın, üretimin önüne geçmesi, teknoloji yapısını en önemli duruma getirmiştir. Ve bu süreci iletişim ağı ve bilgisayar sistemleri geniş çapta desteklemektedir. C. Örgüt yapısı. Örgüt denilince işler, işleri yürütecek insanlar, araçlar akla gelir. Ayrıca iş ilişkileri, iş tanımları, grup ilişkileri yer alır. B. Altyapı boyutları. A. Ödül yapısı. Çalışanların güdülenmesinde önemli bir ödül sistemi çeşitli şekillerde örgütlerde uygulanabilir. B. Ölçüm sistemleri. Bu sistemler elde edilen sonuçların rakamlara dökülen soyut bilgilerini içerir. C. Yönetim usulleri. Çalışanların işleriyle ilgili yetkilendirilmesi veya aksinin yapılması, çalışanların bireysel gelişiminin desteklenmesi veya desteklenmemesi gibi konular söz konusudur. C. Değer boyutları. A. Örgütsel kültür. Örgüt kültürü, biçimsel yapıda yer almayan, zamanla kazanılan değerlerdir. Bunlar içinde hikayeler, kahramanlar, semboller yer alır. B. Politik güç. Bölümlerde yoğunlaşan yetki, ekiplere veya proje gruplarına verilir, böylece güç dengesi değişir. C. İnanç sistemi. Açık olma, şüphecilik, işbirliğine girme sıklığı, esneklik gibi bireysel özellikler çalışanın iş görme biçiminde etkili olur. Yeniden yapılanma başarı faktörleri. A. Yeniden yapılanmada vizyon genişletilmeli ve paylaşılmalıdır. B. Vizyonun geliştirilmesi için strateji belirlemek gerekir. C. Üst yönetimin liderliği. D. Yeniden yapılanma yeniden düşünmektir. E. Başarı temel değişimin yönetilmesine bağlıdır. F. Yeniden yapılanmada danışmanlardan yararlanmalıdır. G. Yeniden yapılanma faaliyetlerinde her bölüm yer almalıdır. H. Yeniden yapılanmada müşteriler dikkate alınmalıdır. İ. Yeniden yapılanmada ekiplerden yararlanılmalıdır. Yeniden yapılanmada ekipler. Yeniden yapılanma bazı adımların gerçekleşmesiyle sağlanır. Bu adımların sağlanması ve hedefe ulaşma ekiplerle gerçekleşir. Ekiplerin kurulmasının temel nedeni proje yapısının önemli olması ve fonksiyonel yapıyla yeniden yapılanmanın sağlanamamasıdır. Ekipler, işletmenin geleceğini şekillendirecek gruplar olması nedeniyle iyi bir şekilde seçilmesi gerekir. Yeniden yapılanma ekiplerinde görev yapan yöneticiler ve yaptıkları işler. A. Yeniden yapılanmaya destek olan üst yönetim temsilcisi. Yeniden yapılanmada destek görevi gören yönetici, maddi olduğu kadar maddi olmayan konularda destek olan ve örgüt yönünü temsil eden kişidir. Yeniden yapılanmada ilk aşamada dikey yapıdan destek sağlanmalıdır. Ekibin başarısında önemli olan üst yönetim elemanı veya grubudur. B. Proje yöneticisi. Ekibin başarısı liderlik biçimine bağlıdır. Buradaki liderin örgütün içinden olması ve örgüt üyeleri tarafından kabul gören bir kişi olması gerekir. Proje yöneticisinin görevleri şunlardır. A. Projenin başarıya ulaşmasını sağlamak. B. Uzun dönem ihtiyaçları ile proje hedefleri arasında denge kurmak. C. Projenin üst yönetim kademelerinde en önemli proje olduğu fikrini ekip üyelerine sık sık hatırlatmak. D. Ekiplerdeki çeşitli çıkar grupları arasında anlaşma sağlanacak bir ortam yaratmak. C. Proje grup liderleri. Bunlar karar vermek durumunda yetkili olan kişilerdir. Bunların sayısı genelde 3 ila 20 arası olmaktadır. Her grup lideri yeniden yapılanmadan etkilenen örgüt kademesinden olmalıdır. Proje grup liderinin görevleri. A. Ekipte her türlü işte yer almak ve karar alıcı rol oynamak. B. Örgütteki yeniden yapılanmayı gerçekleştirmek için çaba harcamak. C. Örgüt içinden gelecek tepkilere en aza indirmek için çaba harcamak. D. Yeniden yapılanmadaki planlama, tasarım ve denetleme görevini yürütmek. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi bugün işletme kurulsaydı nasıl bir örgüt tasarlayacağımızı ortaya koyarak tamamen farklı bir yapı geliştirmektir? A. Kaizen, B. Sürekli gelişme, C. Yeniden yapılanma, D. Örgüt geliştirme, E. Kriz yönetimi. Yanıt C'dir. Yeniden yapılanma, çağdaş performans ölçütlerinde önemli gelişmeler sağlamak için temelde yeniden düşünmek ve köklü bir tasarıma girmektir. 2. Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanma faaliyetlerinde önem verilen çağdaş performans ölçütlerinden biri değildir? A. Maliyet, B. Kalite, C. Hizmet, D. Hız, E. Standartlaştırma. Yanıt E'dir. Yeniden yapılanmada 4 ölçütten söz edilir. Bunlar maliyet, kalite, hizmet ve hızdır. 3. Aşağıdakilerden hangisi örgütü etkileyen dışsal faktörlerden biri değildir? A. Pazar durumu, B. Devlet, C. Teknoloji trendi, D. Faaliyet konuları, E. Tüketici grubu. Yanıt D'dir. Faaliyet konuları işletmenin iç çevresinde yer alır. 4. Aşağıdakilerden hangisi örgütü etkileyen iç faktörlerden biri değildir? A. Faaliyet konuları, B. İşletmenin büyümesi, C. Personel politikası, D. Kullanılan teknoloji, E-teknoloji trendi. Yanıt E'dir. Teknoloji trendi, işletmenin dış çevresinde yer alan bir faktördür. 5. Aşağıdakilerden hangisi maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi çağdaş performans ölçütleri sağlamak için temelde yeniden düşünmek ve köklü yeniden tasarım faaliyetine girmektir? A. Kaizen, B. Yenilik, C. Yeniden yapılanma, D. Örgüt geliştirme, E. Kriz yönetimi. Yanıt C'dir. Yeniden yapılanma, değişen dünya koşulları ışığında işletmenin faaliyetlerinin güncelleştirilmesidir. 6. Aşağıdakilerden hangisi uygulama olarak iş süreçleri, teknik ve sosyal sistemin yeniden düzenlenmesiyle dönüştürmenin sağlanmasıdır? A. Kaizen, B. Yenilik, C. Yeniden yapılanma, D. Örgüt geliştirme, E. Kriz yönetimi. Yanıt C'dir. Yeniden yapılanma zamandan, maliyetten ve servisten kazanmak amacıyla süreçlerin köklü bir şekilde tasarlanmasıdır. 7. Aşağıdakilerden hangisi basit olarak işletmeye hiçbir katkısı olmayan üretim süreçleriyle işletme faaliyetlerini analiz etmek ve yeniden düzenlemek için yapılan faaliyettir? A. Kaizen, B. Yenilik, C. Yeniden yapılanma, D. Örgüt geliştirme, E. Kriz yönetimi. Yanıt C'dir. Yeniden yapılanma, köklü olarak yeniden tasarlanmış işletme süreçlerine bilgi teknolojisinin kullanılmasıdır. 8. Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmada kullanılan temel faktörlerden biri değildir? A. Temelden yeniden düşünme, B. Köklü tasarım, C. Süreç, D. Çarpıcı sonuçlar, E. Kısa vadeli düşünme. Yanıt E'dir. Yeniden yapılanmada temel faktörler 4 başlık altında toplanır. Bunlar temelden yeniden düşünme, köklü tasarım, süreç ve çarpıcı sonuçlardır. 9. Aşağıdakilerden hangisi işlerin temeline inmek anlamına gelir? A. Temelden yeniden düşünme, B. Köklü tasarım, C. Süreç, D. Çarpıcı sonuçlar, E. Kısa vadeli düşünme. Yanıt B'dir. Köklü tasarım işlerin görülmesinde yüzeysel değişiklikleri değil, mevcut yöntemlerin ortadan kaldırılmasını ifade eder. 10. Aşağıdakilerden hangisi performansta marjinal ya da aşamalı gelişmeler yapmak değil, performansta önemli sıçramalar yapmaktır? A. Kaizen, B. Yenilik, C. Kriz yönetimi, D. Örgüt geliştirme, E. Yeniden yapılanma. Yanıt E'dir. Eğer bir işletme olması gereken yerden %10 aranında geriyse, maliyetleri %10 oranında yüksekse o işletmenin yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı yoktur. 11. Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmanın ilkelerinden biri değildir? A. Açık bir stratejik vizyon, B. Müşteri odaklı olma, C. Örgütsel öğrenmeyi sürekli kılma, D. Yatay yapı üzerinde yoğunlaşmak, E. Örgütte yetkiyi üst kademelerde toplamak. Yanıt E'dir. Yeniden yapılanmada örgütte çalışan her birey yetkili hale getirilmeli, dikey yapıdan çok yatay yapı üzerinde yoğunlaşılmalıdır. 12. Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmanın ilkelerinden biri değildir? A. Yeniden yapılanmada geleneklere önem vermek, B. Örgütsel değişimi sağlamak, C. Çalışmaları güçlendirmek, D. Yatay yapı üzerinde yoğunlaşmak, E. Müşteri odaklı olmak. Yanıt A'dır. Yeniden yapılanmada yenilikçi olmak gerekir. Süreçler ve örgüt yapısı yeterli olsaydı yeniden yapılanmaya gerek kalmazdı. 13. Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanma süreci aşamalarından biri değildir? A. Sürecin müşteri odaklı amaçlarını belirleme, B. Mevcut süreci ölçme ve haritasını çıkarma, C. Mevcut sürecin planlanması, D. Mevcut süreci analiz etme ve değiştirme, E. Yenilikçi seçenekler için örnek edinme. Yanıt C. Mevcut sürecin planlanması. 14. Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanma sürecinin ilk aşamasıdır? A. Sürecin müşteri odaklı amaçlarını belirleme, B. Mevcut süreci ölçme ve haritasını çıkarma, C. Mevcut sürecin planlanması, D. Mevcut süreci analiz etme ve değiştirme, E. Yenilikçi seçenekler için örnek edinme. Yanıt A. Sürecin müşteri odaklı amaçlarını belirleme. 15. Yeniden yapılanma düşüncesi aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Emery ve Trost, B. Taylor, C. McGregor, D. Hammer ve Champy, E. Weber. Yanıt D. Hammer ve Champy. 16. Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmadaki başarı faktörleri arasında yer almaz? A. Yeniden yapılanmada vizyon genişletilmeli ve paylaşılmalıdır. B. Vizyonun geliştirilmesi için strateji belirlemek gerekir. C. Çalışanların tümünün liderliği. D. Yeniden yapılanma yeniden düşünmektir. E. Başarı temel değişimin yönetilmesine bağlıdır. Yanıt C. Çalışanların tümünün liderliği. 17. Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmadaki başarı faktörleri içinde yer almaz? A. Yeniden yapılanmada sadece aslardan yararlanılmalıdır. B. Yeniden yapılanma faaliyetinde her bölüm yer almalıdır. C. Yeniden yapılanmada müşteriler dikkate alınmalıdır. D. Yeniden yapılanmada ekiplerden yararlanılmalıdır. E. Üst yönetimin liderliği. Yanıt A. Yeniden yapılanmada sadece aslardan yararlanılmalıdır. 18. Aşağıdakilerden hangisi proje yöneticisinin görevleri arasında yer almaz? A. Projenin başarıya ulaşmasını sağlamak. B. Uzun dönem ihtiyaçları ile proje hedefleri arasında denge kurmak. C. Projenin üst yönetim kademelerinde en önemli proje olduğu fikrini ekip üyelerine sık sık hatırlatmak. D. Ekiplerdeki çeşitli çıkar grupları arasında anlaşma sağlayacak bir ortam yaratmak. E. Ekipte her türlü işte yer almak ve karar alıcı rol oynamak. Yanıt E. Ekipte her türlü işte yer almak ve karar alıcı rol oynamak. 19. Aşağıdakilerden hangisi proje grup liderinin görevlerinden biri değildir? A. Ekipte her türlü işte yer almak ve karar alıcı rol oynamak. B. Örgütteki yeniden yapılanmayı gerçekleştirmek için çaba harcamak. C. Örgüt içinden gelecek tepkileri en aza indirmek için çaba harcamak. D. Uzun dönem ihtiyaçları ile proje hedefleri arasında denge kurmak. E. Yeniden yapılanmadaki planlama, tasarım ve denetleme görevini yürütmek. Yanıt D. Uzun dönem ihtiyaçları ile proje hedefleri arasında denge kurmak. 20. Bir yeniden yapılanma grubunda kaç tane proje grup lideri olmalıdır? A. 1 ila 3, B. 1 ila 9, C. 3 ila 20, D. 10 ila 20, E. 15 ila 25. Yanıt C. 3 ila 20. 14. ayrımın sonu, sayfa 958.